Ayrım 6.
Tabii bu da egomdan kurtulmamı gerektiriyordu. Bir süre dalmışım. Joe'nun beni seyrettiğini fark ettiğimde gün batımının turunculuğu iyice artmıştı. Her şey akşamüstünün bu yumuşak rengine boyanmıştı adeta. Kumlar, gökyüzü, hatta okyanus dalgaları bile turuncumsu bir görünüm almıştı. Joe bu ışık şovunu gururla seyrediyor ve sabırla, benim içimi acıtan ve bir o kadar da beynimi kurcalayan soruyu sormamı bekliyordu. Peki gerçek sevginin anlamını bilen erkekler var mı bu dünyada? Böyle erkeklerin var olabileceğine inanmıyordum. Hayatıma giren o kadar erkeğin içinde hiçbiriyle bu konuşmaya benzer bir konuşma yapmamıştım. Gerçek sevgi kavramından haberdar bile değildiler. Elbette var dedi Joe. Var mı? Kaç tane? Onlardan birini nerede bulabilirim? Birdenbire heyecanlanmıştım. Böyle bir erkeği bulmalıydım. Zamanı daha fazla ziyan etmemeliydim. Hey, sabırlı ol dedi gülerek. Gerçek sevginin ne olduğunu anlamayan kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu itiraf etmeliyim. Kadınların algılamaları bu konuda erkeklerden daha güçlü. Ama gerçek sevgiyi bilen erkekler de var. Nerede onlar diye coşkuyla sordum. Joe tebessümle başını salladı. Önünde artık buz gibi olmuş yemeğini yemeye başladı. Tabağımdaki sandviçimi yemek aklıma gelen son şeydi. Ama Joe'yu acele bir yanıt vermeye zorlamanın bir işe yaramayacağını da biliyordum. Her yerde diye nihayet cevap verdi. Daha net ol diye yalvardım. Mesela bu restoranda böyle biri var mı? Gözlerimle restorandaki müşterileri taramaya başladım. Hı, dedi başını tabağından kaldırmadan. Peki hangisi? Ona nasıl yaklaşmalıyım? Bunca kaybettiğim zamanı artık kazanmak için sabırsızdım. Joe beni çıldırtan bir yavaşlıkla ağzının kenarlarını peçeteyle sildi. Nihayet ağzından sözcükler çıktı. Ona yaklaşmak olmaz. Bu kadar basit değil. Peki onunla nasıl tanışmalıyım? Onu kendine çekerek, bu ona yaklaşmaya çalışmaktan daha etkin bir yol. Ama tüm güzel giysilerimi attın diye söyledim. Vır vır etmeye başladığımda kendimden nefret ediyorum. Öyle değil diye çıkıştı. Atıştırmaya devam ederek yine Egon devreye giriyor. Allah kahretsin, yine her zamanki gibi haklıydı. Bir türlü bunu öğrenemeyecek miydim? Peki onun hormonlarına hitap etmezsem onu kendime çekmek için hangi yolu kullanmalıyım? Soruyu sorduğum anda yanıtını bulmuştum bile ama Joe benden önce davrandı. Dürüst bir yürek kullansan iyi olur dedi. Sadece kendin ol, gerçek kendin. Kendi zevk aldığın şeyleri yap, kendini rahat hissettiğin, doğal yapına uygun giysileri giy, gerçekten sana haz veren müziği dinle. Yeni bir rejim kurallarına uymak yerine sana ne yemen gerektiğini söyleyen bedeninin sesini dinle. Eninde sonunda aydınlanmış bir erkek doyumlu ruhundan yayılan vibrasyonları yakalayacaktır ve bam, bir şekilde kendisini senin kapının önünde bulacaktır. İşte bu kadar kolay. Ama beni nasıl bulacak? İşi şansa bırakmaya niyetim yoktu. Bu onun sorunu. Başkalarının neyi nasıl yapacaklarıyla boşuna kafanı yorma. Zamanını tüketme. Sadece kendin olmaya çalış. Her şey yerli yerine oturacaktır. Şüpheyle bakan gözlerimi yakaladı ve ekledi. Söz veriyorum. Bu akşam yatağına kıvrıldığında Joe'nun bana söylediklerinden başım dönüyordu. O gün konuşulanların en küçük ayrıntılarını bile unutmamak için konuşmamızın özünü bir deftere kaydetmeye karar verdim. Böylesine önemli bir konuda sadece belleğime güvenmekle yetinmek istemiyordum. Yataktan fırlayıp masamın başına geçtim. Minik odamı ay ışığı dolduruyordu. Okyanusun sesi ve kulağımda sakinleştirici bir ninni gibi geliyordu. Defterime büyük harflerle not düştüm. Egondan kurtul, gerçek ol, akışı gözlemle. 7. O geceyi takip eden günlerde gerçek bir değişim yaşamaya başladım. İşimden zevk aldığımın farkına vardım. Hatta kendimi zaman zaman tebessüm ederken yakalıyordum. Buna da en çok şaşıran ben oluyordum. Geçmişte de kendimi işin heyecanına kaptırdığım, sonuna kadar mücadele ettiğim anlar olmuştu. Ama hatırlayabildiğim kadar geçmişi taradığımda hiç bu kadar haz almamıştım. Haz almak gerektiğine de inanmıyordum. Çalışma saatlerimi azalttığımdan beri. Bu arada gelirimi de azalttığımı söylememe gerek yok. İşim artık yıpratıcı olmaktan çıkmıştı. İş gittikçe ilginç hale gelen yaşamımın küçük bir bölümünü dolduruyordu. Belki de ben gittikçe ilginç bir insan oluyordum. Günlük yaşamın içinde egomun kontrolünden kurtulmak belki de şu ana kadar öğrendiğim en önemli ders olmuştu. At gözlüklerimi çıkardığımdan beri dünyam ne kadar enteresan hale gelmişti. Artık kendimi ya da imajımı dünyanın merkezi olarak görmüyordum. Çevremde ilgilenecek o kadar çok şey vardı ki. Örneğin plajda ellerinde metal dedektörlerle dolaşan insanlar ne buluyorlardı? Balıkçılar neler yakalıyordu? Martılar açmak için gagalarına kıstırdıkları midyeleri kayalıkların üstüne düşürüyorlardı. Nasıl güzel ve seksi olunacağını öğreten sayısız yazılarla dolu kadın dergilerini okumak yerine, dünyada olup bitenler hakkında bilgi veren gazete ve dergileri okuyordum. Zaten güzel ve seksi olduğumu biliyordum. Çünkü öyleydim. Ama en önemlisi bir aynanın önünde nasıl göründüğüme bakmaya ihtiyaç duymadan geçip gidebiliyordum. Kendimi eleştirmek için çalışmıyordum. Kendimden haz alacak o kadar çok şey vardı ki. Son keşiflerimden biri de Jim McQuire adındaki bir müzisyenin saksofon müziğiydi. Artık bir hayli özgürleşen zamanımda sahil kıyısındaki müzik mağazasında dolaşırken onun henüz pek tanınmamış olan CD'sini tesadüfen dinlemiştim. Kennedy Loggins veya Carly Simon gibi hafif rock kaseti almayı düşünüyordum. Ama mağazanın müzik kolonlarından yayılan saksafon sesi beni adeta büyülemişti. Müziğin içindeki bir ton sanki ruhuma dokunuyor, içimi eritiyordu. Özgürce dans etmek ve bakir bir bağ deresi gibi akmak istiyordum. Mağazada çalışan genç görevliye bu CD'yi almak istediğimi söyledim. CD ile eve dönüp kendimi müziğin namelerine bırakarak dans etmek için sabırsızlanıyordum. CD'de yer alan parçaların içinde iyi olan sadece mağazada dinlediğim tek parça bile olmuş olsa umurumda değildi. Eve dönerken markete de uğradım, zira dolabım neredeyse bomboştu. Son zamanlarda ne kadar plansız, programsız olduğumu fark etmek beni eğlendiriyordu. Hayatıma çoğu girmeden önce haftada 40 saat çalışıyordum. Pazartesileri alışveriş akşamım, perşembeleri çamaşır yıkama akşamımdı. Asla ne buzdolabının boş kalmasına ne de çamaşırın birikmesine izin verirdim. Ama artık bu tür şeyler hiç de önemli değildi. Bugünlerde işte de ev işlerinde de daha az zaman harcıyor, dünyayı keşfetmeye daha çok zaman ayırıyordum. Bazen yemek yemeyi unuttuğumu bile şaşkınlıkla fark ediyordum. Böyle bir şeyi daha önce rüyamda bile görmek mümkün değildi. Ayağımla küçük evimin kapısını iterek açtım. Ellerim yiyecek paketleriyle doluydu. Paketlerden ilk çıkardığım şey Jim McQuire'in saksafon müziğiydi. Yoğurtlu dondurmayı bile dondurucuya yerleştirmeden önce CD'yi CD çalara koydum. Kendime nefis bir salata hazırlarken bir taraftan da parmak uçlarımda yumuşak müziğin ritmine uygun sallanıyordum. Hayatım boyunca sebzelerle aram hiç hoş değildi ama son günlerde damak zevkim bile değişti. Daha önce salata benim için rejim yemeği anlamına geliyordu. Yani ideal kiloma inmek için kendime uyguladığım bir cezaydı. Ama şimdi gerçekten canım salata çekiyordu. Bu inanılmaz bir şeydi. Üzerime kırmızı koşu şortumu geçirdiğimde farkında bile olmadan birkaç kilo vermiş olduğumu görmüştüm. İşte bu gerçekten inanılmaz bir şeydi. Marketten aldığım iki vanilya kokulu mumu yaktım. Kendime bir kadeh Chardonnay şarabı doldurdum. Ama içmeyi bile unuttum. Gözlerimi kapamış kollarımla kendimi kucaklamış Jim McQuire'in müziğini içiyordum. Önce yavaş yavaş sallanarak dans ettim. Müzik yüreğimin karanlık köşelerini bir yaz güneşi gibi dolduruyordu. Anın coşkusuna kendimi iyice kaptırmıştım. Jim McQuire saksofonunu inanılmaz yüksek bir notada üflediği sırada çek yatımın önünden dönerek geçerken kaslı ve yanık tenli bir çift kolun arasında kendimi buldum. Joe diye mırıldandım. Gözlerim hala kapalı. Onun odada benimle birlikte dans etmesine hiç şaşırmamıştım. Gözlerimi açmadan varlığını hissediyordum. Hiçbir şey söylemeden beni kendine çekti. Çenesini başımın üstüne dayamış olarak müziğin mükemmel ritmiyle uyum içinde dans ediyorduk. Tıpkı onunla ilk karşılaştığım gün gibi. Kalp atışları yerine yine okyanus dalgalarının sesini duyuyordum. Beni kuşatan bu kaslı kollara göz ucuyla baktığımda olağanüstü bir rahatlık hissediyordum. Sanki her türlü olası kötülüklerden korunuyordum. Onunla bir olana dek beni bedenine çekti. Ayaklarım onun ayağıydı sanki. Jim McQueer'in gittikçe azalan müziği tümüyle kaybolana kadar mükemmel bir senkronizasyonla adeta uçarak dans ettik. Hangi adımları atacağımı bile düşünmüyordum. Sadece harika bir uyumla uçuyordum. Joe yanımdayken her şey mümkündü. Her şey her zaman mümkündür diye Joe kulağıma fısıldadı. Seninle olmadığım bir an bile yok. Sadece bunun farkında olmadığın anlar var. Hiçbir şey söylememe gerek yoktu. Hiçbir şeye de gerek yoktu. Sadece eriyerek bu varlıkla bir olmaya kendime izin vermem yetiyordu. Müzikle aktık. Odayı dolduran müziğin son notaları da havada kaybolduğunda yüreğim duyguyla dolup taşıyordu. Tüm kurallara aykırı olduğunu bilmeme rağmen bu adama aşıktım. Umutsuzca ve çaresizce aşıktım. Sessizce Joe beni krem renkli yumuşak yastıklı kanepeye sürükledi. Rahat kanepeye gömülürken başım hala onun güçlü ve koruyucu omuzlarına dayanıyordu. Gözlerimden yaşlar boşanıyor, yanaklarımdan süzülüyordu. Tarifsiz bir duygunun gözyaşlarıydı bunlar. Üzüntünün değil, coşkunun gözyaşları. Yüzümü çabucak göğsüne gömdüm. Kendimi tutamamış olmaktan ve engelleyemediğim duygularımdan utanıyordum. Bu çocukça akan duygular için ağzımdan özür dilerim diyen sözcükler döküldü. Zarif, uzun parmaklar saçlarımı okşadı. Başıma hafif öpücükler serpiştirerek. Asla olduğun gibi olmaktan, gerçek duygularını göstermekten utanma dedi. Sıcak nefesini başımın derisinde hissediyordum. Oh Tanrım, bu nasıl oldu? Tanrı'ya nasıl aşık olabilirdim? Bu kurallara aykırı olmalıydı. Herhalde bir süre cehennemde yanmayı hak etmiştim. Ama böylesine bir sevgi nasıl yanlış olabilirdi ki? Uzaklaşıp gözyaşlarıyla ıslanmış yüzümü ona çevirerek kaldırdım. Seni seviyorum Joe diye fısıldadım. Bu da alıştığımız kurallara aykırı diye itiraf ettim. Joe uzunca bir süre sessizce beni inceledi. Derin kahverengi gözlerinde eğlenceli bir pırıltı oluştu. Mükemmel bir New York aksanıyla ''Ya öyle mi?'' dedi. Şaşkınlık içindeydim. Bana bir nutuk çekmesini beklerken yeşil ışık yakmıştı. Bir şeyler söylemek için ağzımı açtığımda çabucak parmaklarını dudaklarımın üstüne koyarak beni susturdu. Kristin dedi yumuşakça ve gözlerindeki pırıltıyla anlamıyor musun? Beni sevmen çok doğal ama duygularını yorumlama tarzın sana sıkıntı veriyor. Yoksa temel duygunda yanlış olan bir şey yok. Ona boş gözlerle baktım. Yine söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştım. Galiba beni bir hatırlatma kursundan geçirmen gerekecek dedim. Joe'nun kahkahası fondan gelen saksafon müziği kadar güzeldi. Yine kendini acımasızca eleştiriyorsun dedi. Ama anlayamıyorum Joe diye şikayet ettim. Seninle ilgili romantik duygular taşımamam konusunda anlaştığımızı sanıyordum. Oysa şimdi kendimi iyice kaptırarak sana çılgınca aşık oldum. Yüzümü kocaman avuçlarının içine aldı ve gözlerimin içine baktı. Galiba ilk kez onun düşüncelerini işitiyordum. Çünkü dudakları kıpırdamıyordu. Ama sesini rüzgar doğru yana estiğinde kulağıma gelen martıların sesi kadar net olarak işitebiliyordum. Zannettiğin gibi değil, Kristin, diyordu. Bana olan duyguların gerçek, tümüyle gerçek ama onu yanlış sözcüklerle tanımlıyorsun. Ona ne diyorum? Romantik aşk. Peki ya ne? Gerçek sevgi. En katıksız haliyle olan sevgi. Kendisini olduğu gibi ifade etmek isteyen sevgi, karşılığında bir şey beklemeyen sevgi, hayatın boyunca aradığın türden sevgi. Evet haklıydı. Bu adam hiç yanlış olamaz mıydı? Hissettiğim sevgi, geçen gün öğle yemeğinde bana tarif ettiği türden bir sevgiydi. Şimdi de bana bu sevginin pratiğini yaşatıyordu. Joe'yu bu şekilde sevmekte hiçbir mahsur yoktu. Ondan hiçbir şey beklemiyordum. Sadece içimden çekip çıkardığı duyguları ifade etmek istiyordum. Aslında bu düşündüğünde dünyadaki en doğal şeydi. Çünkü ben oydum. Ve o bendim. Ruhlarımız bir şekilde iç içe geçmiş, kaynaşmıştı. Böylesine bir sevgi aramızdaki özel bağın doğal bir sonucuydu. Hayatımda ilk kez gerçek sevgiyi deneyimliyordum ve acı çekmiyordum. Ne enteresan. Sevgi, gerçek sevgi acı vermiyor. Aniden kendimle doldum. Kendime olağanüstü bir sevgi duyuyordum. Nasıl göründüğümün, bu hayatta neyi başardığımın hiçbir önemi yoktu. Kendimi seviyordum. İlk kez, nihayet. Bu olağanüstü içgörüyü paylaşmak için Joe'ya döndüm. Ama orada yoktu. Birdenbire yok olmuştu. Transta gibi bir halde kanepeden doğruldum. Evet, bir şekilde transtaydım. Joe'nun gizemli geliş gidişleri hiçbir rahatsızlık vermiyordu artık. Duvarda asılı aynaya doğru yöneldim. Aynadan Joe bana bakıyordu. Güldüm, güldü. Nihayet kendimi seviyorum Joe dedim ışık saçarak. Biliyorum dedi, tavus kuşu gibi kabararak. 8. O günden kısa bir zaman sonra yerel gazetede Jim McQuarrie'in müziğiyle ilgili bir ilana rastladım. Sahil boyunca yer alan gece kulüplerinden birinde o baştan çıkarıcı saksafonunu çalacaktı. New Jersey müzik zenginliğini aklı başında hiç kimse yadsıyamazdı. Bunun için Bruce Springsteen'e teşekkür etmeliyiz. Eğer Springsteen usta olarak nitelendiriliyorsa o zaman McQuarrie de krema idi. Pastanın üzerindeki krema. Krem de la krema. O gün işten erken kaçtım. Beni öylesine büyüleyen saksafonun arzındaki adamı görmek için $10 giriş ücretini ödeyerek kulüpten içeri girdim. Önce karanlık bir mağaraya girmiş gibi hissettim. İçerisi karanlık ve dumanlıydı. Dışarıdaki sıcak yaz gecesinden en az 10 derece daha serindi. Salonun aydınlanması yalnızca Botweyers bira neonlarının kırmızı beyaz ışıklarından ibaretti. Duvarların uzak köşelerinde 3 ya da 4 neon asılıydı. Işıklar kalabalığı oluşturan insanların yüzlerine bazen gizemli gölgelerle yansıyordu. Böyle bir yere gece yarısı şovu için gelmek bana gençlik yıllarımı hatırlatmıştı. O zamanlar herhangi bir yere gece 12'den önce gitmek cool sayılmazdı. Ama bu akşam kendimi kalabalığa uygun hissediyordum. Joe'yu tanımadan önce böyle bir yere gelmek için epeyce süslenir, püslenir, giyinir, kuşanırdım. Ama Joe tüm çarpıcı kıyafetlerimi attığı için gideceğim yer neresi olursa olsun giyim konusunda fazla bir seçimim yoktu. Her deneyimle 15-23 saatleri arasında çalışan hemşire gibi. Hastanedeki dolabımda bir iki sivil kıyafet dururdu. Beyaz üniformamı çıkarıp üzerime blue jean ve tişört geçirip ayaklarıma spor ayakkabılarımı giydiğimde ruh halimin birden değiştiğini hissederdim. O gün de öyle bir kıyafet içindeydim. Yüzümü soğuk suyla yıkamış ve hastane losyonuyla nemlendirmiştim. Bugünlerde pek fazla makyaj yapmıyordum. Yüzümde sahilde uzun sabah yürüyüşleri sayesinde oluşan sıcak bronz rengi ve ruhsal doyumun huzurunun yansıdığı gözlerimdeki parlaklıkla zaten doğal bir makyaja sahiptim. Bunun üzerine artı boya eklemenin bir anlamı yoktu. Rahat giysilerim ve nemlendirici kremden başka hiçbir şey sürmediğim yüzümle bu bohem atmosfere uygun görünüyor ve hissediyordum. Bir yere uygun olmanın yolunun uymaya çalışmak için bir çaba göstermekten geçtiğini keşfetmiştim. Bir şişe maden sodası ısmarladım. Oraya uymak için kendimi içki ısmarlamak zorunda hissetmemiştim. Artık zihnimi alkolle bulandırma ihtiyacını duymuyordum. Gerçek hayat çok daha ilginç ve heyecan vericiydi. Soğuk maden suyu boğazımdan geçerken içime tatlı bir ürperti doldu. Hastane atmosferinden uzaklaşıp Greg Anderson'la karşılaştığım anı düşünmek için rahat bir atmosferde olmak güzeldi. Yoğun bakım ünitesinde olağanüstü trafiğin olduğu bir gündü. Buna rağmen doğru dürüst bir şeyler yemek için kafeteryaya gidebilmiştim. Ve onunla hayatımı değiştiren Haziran akşamından beri ilk kez karşılaşmıştım. Bende bir şeyler değişmiş olmalı ki Greg yanıma oturdu. Bugünlerde ne kadar güzel ve rahat göründüğüme dair kompliman üzerine kompliman sıralıyordu. Greg'in görünüşüm hakkında düşüncelerinin beni hiç ilgilendirmediğini şaşkınlıkla fark ettim. Samimi bir ilgiyle ona eşi ve çocuklarının nasıl olduğunu sordum. İyileşmiştim. Artık Greg Anderson beni incitmiyordu. Gücümü kazanmıştım. Maden sodamdan bir yudum daha aldım. Süper sorunlu hiperaktif hemşire dingin, huzurlu, rahatlamış bir müzik aşığına dönüşmeye başlamıştı. Joe'nun derslerinden birini düşünüyordum. Her anın hakkını vererek zevk almayı ne de haklıydı. Daha önce sadece anın hazını yaşamak bir yana, her ana coşkulu bir beklentiyle yaklaşmayı bile bilmiyordum. Joe'dan önce o çok sevdiğim müziği işitmeyi beklerken geçirdiğim anlarda bile sabırsızlık gösterirdim. Merakla beklediğim müzik nasıl da ruhuma dokunmuştu. Onu besteleyen müzisyenin sanki beni çok iyi tanıdığı hissine kapılmıştım. Joe'nun yaşamına getirdiği doyumu düşünerek kendi kendime gülümsedim. Birisi omuzuma çarparak beni hızla içinde bulunduğum ana geri getirdi. Gözlerimin tam hizasında deri siyah bir ceket duruyordu. Gümüş renkli fermuarı yukarıya doğru takip eden gözlerim kaslı bir boyundan sarkan enteresan görünüşlü bir madalyona takıldı. Daha da yukarıda gün boyu uzamış sakalın hafif gölgelendirdiği keskin bir çene ve iki yandaki hafif gamze gözüme çarpıyordu. Saçları giydiği deri ceket kadar siyahtı. Saçlarının doğal dağınıklığı ona çocuksu bir ifade vermişti. Gülüşünden hoşlandım dedi. En ufak yapmacık bir tonlama olmaksızın, farkında olmadan, düzgün olmayan dişlerimle ilgili kompleksimi bir anda yenmeme yardımcı olmuştu. Egomu yenme çabam ise yüzümün kızarmasına ve daha da büyük bir tebessümle gülmeme neden oldu. Teşekkürler diye mırıldandım. Bu çekici erkeğe başka ne söyleyeceğimi bilemedim. Niye onu bu kadar acayip bulmuştum? Bana yalnızca bir cümle söylemişti ve ona birden çekildiğimi hissetmiştim. Bu kadar mı zayıftım? Ama kendimi işte zayıf ve güçsüz hissetmiyordum. Yoksa bana Joe'yu mu hatırlatıyordu? Evet, bu o olmalıydı. Ona baktıkça aradaki benzerlikleri daha çok görebiliyordum. Böyle derin ne düşünüyorsun diye sordu elindeki şişeden bir yudum alırken. Şaşkınlıkla onun da benim gibi maden sodası içtiğini gördüm. Bir süre önce ona kolaylıkla sağlıklı yaşam hastası etiketini yapıştırabilirdim. Ama şimdi bir bara girip soda ısmarlayacak kadar kendine güvenli olan bir erkekten etkilenmiştim. Sodasını yudumlarken şişen Adem elmasını görünce gülmekten kendimi alıkoyamadım. O da benimle birlikte gülerek komik olan ne diye sordu. Sana gülüyordum. Derken keşke daha enteresan bir açıklama yapabilseydim diye düşünüyordum. O anda zihnimde kendim olmamı hatırlatan Joe'nun sesini işittim. Egomu bırakmamı söylüyordu. Çok sevdiğim bir arkadaşımı düşünüyordum dedim. Onu ne zaman düşünsem yüzümde tebessüm oluşur. Şanslı erkek dedi uzun boylu yabancı. O hayır öyle değil diye çabucak açıklamaya çalıştım. Bu çekici erkeğin bağlı olduğumu sanmaması için niye böyle telaşa kapıldığımı anlayamıyordum. Yani burada tek başına olduğun anlamına mı geliyor diye sordu. Koyu kahverengi gözleri hem dans ediyor hem de flört ediyordu. Gözlerimi utangaçlıkla yere indirdim. Utangaç olma diye takıldı. Peki dedim. Kadın dergilerindeki kendi gerçek yüzünü göstermeden erkeği tavlama kurallarının hepsini yıkmaya karar vermiştim. Buraya tek başıma geldim dedim gururla. Jim McQuarrie'in müziğini çok seviyorum. Beni hiçbir güç bu gece buraya gelmekten alıkoyamazdı. Ne iyi diye güldü. Müzik zevkin harika. Ben de onun müziğini seviyorum. Acaba neden yeterince tanınmıyor diye de merak ediyordum. Gerçekten iyi olanlar çok tanınmazlar dedim. Fıkır fıkır yerimde duramayarak heyecanla konuşmaya başladım. Biliyor musun onun müziği bana bir şeyler yapıyor. Yüreğimi erimiş tereyağına çeviriyor. Bak bundan hoşlandım dedi. Gülüşü dizlerimin bağını çözüyordu. Bu yabancıya neden böylesine ani bir ilgi duyuyordum? Kendimi erkeklere hemen kaptırmamayı artık öğrenmiş olduğumu sanıyordum. O sırada elini uzatarak bana ismimi sordu. Birdenbire kendimi ürkek bir tavşan ya da ilk flörtünü yaşayacak olan bir genç kız gibi hissettim. Elimi avuçlarıyla birleştirerek ben Kristin dedim. Ondan ne kadar etkilendiğimi ses tonundan anlamamasını umut ediyordum. Kristin ne diye sordu. Sevecen bir adamın korkan bir çocuğa sıcaklıkla yaklaştığı gibi dayanılmazdı. Kristin Mur dedim. Biraz daha güvenli kulağının tekindeki elmas küpeye bakarak. Peki Kristin derken gözlerinde afacan ve güleç bir parlaklık vardı. Sesinle yeniden görüşeceğimizi umuyorum diyerek elimi yumuşak dudaklarına götürdü ve parmaklarıma hafif bir öpücük kondurdu. Bir an nefesim kesildi sandım. Kendimi toparlayana kadar kalabalığın arasında kaybolmuştu bile. Ona ismini sormaya bile fırsat bulamamıştım. Allah kahretsin diye düşündüm. Niye çekici olanları hemen kaçıp gidiyordu? Kaçıp gitmedi dedi arkamdaki ses. Sadece biraz meşgul. Joe arkamda duruyor. Her zamanki gibi düşüncelerimi işitiyordu. Neyle meşgul diye çıkıştım. Bir erkeğin dikkatini 5 dakikadan fazla çekecek kadar yeterli değil miyim? Joe başını salladı.